Herkese merhaba. Bugün sizlerle gramer öğrenmenizi ekstra kolaylaştıracak ve benim de sıklıkla uyguladığım bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu yöntem sayesinde ben ne lisede ne üniversitede herhangi bir İngilizce sınavına hazırlanırken gramer çalışmak zorunda kalmadım ve gramer aslında benim aklımda çok daha kalıcı bir yer etti. Çok basit bir şey, çok öyle hiç duymadığınız bir şey söylemeyeceğim aslında ama birazcık buna dikkat çekmek istedim. Şimdi bir örnek vererek açıklamak istiyorum size. Diyelim ki ben İngilizce wish'lere çalışıyorum. Bu hani keşke gibi dilek istek bildirdiğimiz bir yapı. Açtım gramer kitabını. Bana demiş ki wish artı that, ama bunu parantez içerisine almış. Yani bunu opsiyonel olarak kullanabilirsin, kullanmayabilirsin. Artı past simple demiş. Yani wish'ten sonra that veya that'i kullanmayabilirim, past simple demiş. Sonra da açıklamış. Demiş ki bunları şimdiki zamanda ve gelecekte olmasını istediğimiz ama çok da muhtemel olmayan şeyler için kullanabiliyoruz demiş. Yani burada tam zaten keşkenin vermek istediği nüans da bu değil mi zaten? Yani keşke böyle olsaydı dediğimiz bir şey. Mesela altına da bir örnek yazmış. Demiş ki I wish that I had a big house. I wish I had a big house. Şimdi aslında bu konunun özeti bu cümlenin içerisinde var değil mi? Yani I wish that I had a big house. Keşke büyük bir evim olsaydı. Ben bu konu anlatımlarına hiç çalışmıyorum. Ben direkt bu örnek cümleyi hayatıma uyarlamaya çalışıyorum. Yani benim şu an olsaydı ne güzel olur dediğim bir şey var mı? Mesela I wish I had a new car. I wish I had a new car. Keşke yeni bir arabam olsaydı. Örnek veriyorum şu an. Ve konunun anlatımını bu tek bir cümleye sıkıştırmış oluyorum. Ve ben notlarıma bu konu anlatımındaki o ara ifadeleri hiç yazmıyorum. Direkt o örnek cümleyi yazıyorum. Yani I wish that I had a big house. Çünkü ben bu cümleyi bilirsem, wish'ten sonra had olduğunu görürsem past tense kullanmam gerektiğini zaten anlayacağım. Veya şöyle bir açıklama var mesela. Wish'ten sonra yine that artı would. Would bildiğimiz o W ile başlayan ifade. Açıklamış. Demiş ki altında böyle bir açıklama var. Would'u da ne zaman kullanıyoruz? Bunu özel olarak kullanıyoruz. Genellikle diğer insanların yaptığı ama bizim bu hoşlanmadığımız, o kişinin bu davranışından hoşlanmadığımızı ve değiştirmesini istediğimizi belirtirken kullanıyoruz. Bunu genellikle kendimiz için kullanmıyoruz. Çünkü bir şey değiştirmek istersek zaten kendimiz değiştirebiliriz. Ve spesifik olarak bir de hava için, havadan bahsederken kullanıyoruz demiş. Şimdi zaten bu açıklamaları okurken hem bunlar uzun hem belki kafa karıştırıyor olabilir. Hemen örnek cümleye bakıyorum mesela. Diyorum ki I wish that you wouldn't smoke so much. I wish you wouldn't smoke so much. Keşke bu kadar sigara içmesen. Şimdi burada karşımdaki bir davranış yapıyor. Kendim için zaten voodoo burada kullanamadığımı biliyorum. Karşımdaki bir davranış yapıyor. Sigara içiyor çok fazla. Ben onun içmesini istemiyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Ve keşke bunu değiştirse diyorum. Aslında bunu değiştirmesini istiyorum. Ve böyle bir durumda would kullanabileceğimi hemen not alıyorum bu örnek cümleyle. I wish you wouldn't smoke so much. Ve hemen kendim birkaç örnek daha yazıyorum. I wish she wouldn't do that. I wish my husband wouldn't work so much. Keşke eşim bu kadar çok çalışmasa gibi. Ve ne demişti açıklama bize? Aynı zamanda bunu hava için de, hava durumu için de kullanıyoruz. I wish it would stop raining. I wish it would stop raining. Keşke yağmur dursa şu an. Ve hemen bu durumu hayal ediyorum kafamda. Çok dışarı çıkmak istediğim bir gün ama yağmur yağıyor ve ben diyorum ki keşke yağmur yağmasa, keşke şu an yağmur dursa da ben dışarı çıksam. I wish it would stop raining. Böylece zaten ben hem karşımdakiyle ilgili bir örnek oluşturdum hem havayla ilgili bir örnek oluşturdum. İki cümleye sığdırdım bu konunun anlatımını. Dolayısıyla konu anlatımı çalışırken, yani gramer çalışırken kendi hayatınızdan bir veya iki örnekle aslında konuyu özetleyebiliyorsunuz. Ve bu cümleler etrafında sürekli dönerek kısa kısa bu notlarınıza bile baksanız, yani örnek veriyorum wish konusu için şurada ben 4-5 tane cümle oluştursam belki 2-3 sayfalık ders notunu bitirmiş olacağım zaten. Çünkü örnek cümlelerime baktığımda kritik olan yerlerin altını çizebilirsiniz. Mesela ilk örneğimizde head'in altını çizebilirsiniz. Neden? Çünkü orada past tense'i özellikle vurgulamıştı çalıştığım not. past tense olduğunu görebilmem için orayı halka içerisine alabilirim mesela, yuvarlak içerisine alabilirim. Aynı şekilde bu son örneklerimizde hani would'u özellikle yuvarlak içerisine alabilirim ki bunun karşı tarafla ilgili değiştirmesini istediğim bir şey olduğunu bana hatırlatsın diye. Ki zaten örneğim de bana bunu hatırlatacaktır. Dolayısıyla aslında ben konuyu burada bir cümleye, iki cümleye sığdırarak bitirmiş oluyorum ve kafamda bunu minimalize etmiş oluyorum. Bir de bonus tekniğim var size. Bu da eğer tabii mümkünse öyle bir şey karşınıza çıkarsa şarkılarla o konuyu çalışıyor olmak. Mesela could have done diye bir yapı var İngilizce'de. Yapabilirdim dediğimiz bir yapı. Mesela I could have done this, bunu yapabilirdim gibi bir ifade. Ben bunu mesela hiç gramer olarak çalışmadım. Çünkü bir şarkı vardı. Ben eski filmlere çok meraklıydım bir zamanlar. Böyle koleksiyonum falan vardı. Ve çok eski bir filmde, bir müzikal filminde. Bu böyle bir şarkı vardı. I could have danced all night diye bir şarkı vardı. Yani bütün gece dans edebilirdim anlamına geliyordu bu ifade. Ve ben ilk kez bu yapıyı o şarkıda görmüştüm. Ve o şarkı sanki aklımda çalıyormuş gibi bu konuyu bu cümleye hapsettim. Ve her could have done'lı, could have verb üçlü bir yapı yapmak istediğim zaman aklımda bu şarkıdaki sözün o formülü gelir. Ve sadece sondaki fiili yani danced fiilini değiştirmem gerektiğini bilirim. Çünkü could have sabit bir yapı ama ondan sonraki fiili değiştirerek cümlenizin anlamını değiştirebiliyorsunuz. Yapabilirdim, dans edebilirdim, I could have studied more, daha çok ders çalışabilirdim filan gibi. Ve mesela bu konuyu çalışmama gerek kalmamıştı. Çünkü direkt o şarkıdaki cümle benim aklımda hep çınlıyordu. Hangisi sizin için daha olasıysa ama tabii bazen direkt o şarkıyı bulmak çok zor olabiliyor. Ama elbette ki müzikle öğrenmenin de çok farklı bir etkisi var. Ben bu ikisini kullanıyorum gramer çalışırken. Ya kendi hayatımla ilgili örnek bir cümle yazıp o cümleye aslında konuyu indirgemeye çalışıyorum. Veya sesli bir şekilde bunu tekrar edebilmem için konunun içinde geçen uygun bir örnek cümleli bir şarkıyla çalışmaya çalışıyorum. Umarım bunlar size fikir verir ve gramer öğrenmenizi kolaylaştırır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.